Dünden yarına Türkiye.
Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Murat Yılmaz. Programımızda bir süredir çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını ele alıyoruz. Bunun üzerine konuşuyoruz. 1956 yılına geldik. 1956 yılı bu bir süredir başlayan, özellikle 1954 seçimleri öncesinde başlayıp devam eden CHP ile Demokrat Parti arasındaki gerginliğin devam ettiği ve CHP'ye yakın basının Demokrat Parti'ye yönelik çok şiddetli eleştiriler dile getirdiği, yine aynı şekilde Demokrat Parti'ye yakın kesimlerle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın kesimler arasında gerginliğin arttığı, bu arada şehirlere göçün arttığı, dolayısıyla şehirlerin eski sakinlerinin ve o bürokratik yerleşik şehirlerin bu yeni gelenlerden rahatsızlığının olduğu, bu rahatsızlığın da işte bazen mizaha, bazen daha sert politik gerginliklere basın yayın üzerinden yansıdığı bir dönemi görüyoruz. Çünkü bu toplumsal hareketlilik arttıkça tek parti döneminin kontrol anlayışı içerisinde bulunan o bürokratik kesimler, elitler, yeni gelenlerin Alaturka davranışlarından kılık kıyafetine kadar birçok şeyden rahatsız oluyorlar. Bunu basında yansıyan karikatürlerden vesaire görebiliyoruz. Ve bunun bir ölçüde tabii de karşılamak lazım. Yani netice itibariyle köyden gelen, kente gelen insanlar aralarında daha önce kentte bulunanlarla aralarında bazı konularda adab muaşeret konularında, sair konularda kim anlaşmazlıklar olması belli ölçülerde anlaşılabilir. Fakat bunun siyaseti bu kadar, daha sonra işte bu 27 Mayıs darbesine de yol açacak siyaset gerginliğe yol açması, bir takım elitlerde çok sert tepkilere yol açması hala izaha muhtaç konular. Bu dönemde tabii işte bu gerginliğin yansıdığı noktalardan birisi basın ve dolayısıyla basın da bir yandan basının şöyle bir problemi var. Aslında bugün dahi öyle bir problemimiz var bilhassa sosyal medya üzerinden. Bir yandan basın hürriyeti icap ediyor. Bu demokrasinin icabı. Fakat diğer yandan da basın hürriyetini kullanan gazeteciler, şimdi mesela daha geniş bir çevre, sosyal medyayı da buna dahil edebiliriz. Muhalefetle hakaret veya iftira arasında sınır çizmekte zorlanıyor. Bu dönemde de uzun tek parti dönemini takiben gerçekleşen bu serbest dönem dolayısıyla henüz kendi içerisinde kurallarını koyamamış, dolayısıyla kanun veya kurumlaşmanın dışında kendi içerisinde bir yandan basın hürriyetini ama diğer yandan kişilik haklarının arasındaki dengeyi kuramamış bir basın söz konusu. Fakat basının belli bir süre böyle olması anlaşılabilir. Bunun düzenlenmesi hukuk marifetiyle olacak. Hukuk da işte iktidarla muhalefetin müştereken katkısıyla ve basınındaki bu problemi suistimal etmeden siyaseti biraz hani sadece gerginlik ve çatışma üzerinden kurgulamamakla mümkün olabilecekken siyasi partiler de bu gerginliği devam ettirmeyi tercih ettiler. Bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi 1954 seçimlerinde beklediğinin aksine ağır bir mağlubiyet alınca, Demokrat Parti'nin oyları da alınca, Demokrat Parti'ye karşı sert bir politikaya geçti, muhalefete geçti. Esasen bu 14 Mayıs'taki barış içerisinde gerçekleşen seçimler ve onu takiben de iktidarın yine muhtedil, yumuşak bir şekilde el değiştirmesinden sonra bu muhalefet-iktidar ilişkilerinde de arzu edilen yumuşama veya işte çok partili hayatın, demokratik siyasi hayatın icap ettirdiği bir çerçeveye tam olarak oturduğu söylenemez. Bunu mesela şöyle örnekleyebiliriz. 14 Mayıs 1950'de seçimler gerçekleştikten sonra o dönemin işte hem CHP Genel Başkanı hem de Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenlerine bir yemek veriyor köşkte ve orada biz artık muhalefet partisi olacağız. İktidar partisi olarak kurulduk. İktidar partisi olarak devam ettik. Bu geçen zaman zarfında ilk defa muhalefete geçeceğiz. Muhalefetimiz nasıl olmalı konusunu tartışmaya açıyor. Aslında fevkalade isabetli bir tartışma konusu. Fakat burada bu tartışmaya katılanların arasındaki tartışma veya eğilim şu noktaya gelince İsmet İnönü müdahale ediyor. Diyorlar ki Demokrat Parti'nin makul tekliflerini destekleyelim. Yanlış bulduğumuz, katılmadığımız tekliflerini eleştirelim ve onun karşısında bizim teklifimiz budur, bizim doğru gördüğümüz anlayış budur diye bir alternatif sunalım diyorlar. İsmet İnönü müdahale ediyor ve çok kesin net bir şekilde hayır diyor. Her şeye hayır diyeceğiz ve çok sert bir şekilde eleştireceğiz diyor. Bu tabii iktidar-muhalefet ilişkisinin başlangıçtan itibaren ne kadar problemli olduğunu gösteriyor. Öbür taraftan Demokrat Parti de iktidara yeni gelmiş ve bu sertlik karşısında ve o tek parti yönetiminin uzun etkisi karşısında bir kendini güvende hissedememe hali söz konusu olabiliyor. Bunun meydana getirdiği daha başka zamanlarda yine değinmemiz gereken bir ciddi gerginlik var. Bu da bilhassa basın üzerinden gerçekleşiyor. Basın üzerinden gerçekleşince de bu sefer bu tartışmaların yaşandığı sert ifadelerin kullanan gazetecilere yönelik hukuki bir çerçevede bir muameleler yapılmaya başlanıyor. Bunlar da tabii iktidar muhalefet, iktidar basın, basının kendi içerisinde de yani iktidara yakın olanlar ve muhalifler arasında çok ciddi bir gerginlik oluşturuyor. Demokrat Parti de bu konuda bahsettiğimiz gibi o dengeyi kendisi içerisinde de kuramamış. Cumhuriyet Halk Partisi kuramadığı gibi yani basın hürriyetiyle kişilik hakkı nasıl olacak? Basın da zaten kendi içerisinde parçalandığı için oradan da bunu dengeye oturtacak ne bir teklif ne de kendi içerisinde bir otokontrol gelişebiliyor. Bunu telafi etmek için de bir takım kanuni değişiklikler söz konusu oluyor. Demokrat Parti bu istikamette kanuni değişiklikler meydana getirince bu da siyaseti tekrar tansiyonunu artıracak, gerginliği artıracak. Keza basınla iktidar arasındaki gerginliği artıracak bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla bu yıl iktidarla bu muhalif basın arasındaki gerginliğin arttığı bir yıl. Aslında geçtiğimiz birkaç senede de böyle olmuştu geçtiğimiz programlarda. Bunu ele aldık. Bu sene İran Şahı'nın bir Türkiye ziyareti var. Türkiye'nin geçen programda anlatmıştık. Bu Sadabat Paktı ile Orta Doğu'ya yayılma durumu söz konusu. Daha doğrusu ilişkilerini yayma. Orada Batı İttifakı çerçevesinde Orta Doğu'da bir denge kurma çabaları söz konusu. İran Şahı da bu çerçevede Türkiye'yi ziyaret ediyor. Keza Orta Doğu'daki gelişmeleri bir yana bırakırsak biraz önce konuştuğumuz o basın üzerinden yaşanan gerginliğin bir benzeri üniversitelerde ortaya çıkıyor. Ve üniversitelerde de aynı sertlikte ifadeler söz konusu. Bu sertlik karşısında da hükümet bazen re'sen emekli etme, görevden alma gibi yolları tercih ediyor. Bu da üniversitelerle işte hükümet arasında bir gerginliğe sebebiyet veriyor. Buradan ayrılanlar mesela işte Turan Feyzoğlu bu sene Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde böyle bir eleştiriyi takiben ayrılacak, emekli ayrılacak. Bu Turan Feyzoğlu mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne giriyor. Yani üniversiteden bu eleştirileri getirenler, bu şekilde ifadeleri kullananlar da daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikleri için iktidar partisi de bu konuda kendisini haklı görüyor. Ve bu giderek üniversiteler ve basın ziyadesiyle politikleşiyor veya partizanlaşıyor. Bu dönemin önemli hususlarından birisi İstanbul'da başlayan imar faaliyetleri. Bu gerginliğin ötesinde imar faaliyetleri çok önemli. Çünkü tek parti dönemi boyunca İstanbul fevkalade ihmal edilmiş durumda. Malum başkent İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor. Dolayısıyla bir başkent olarak Ankara'nın öne çıkması, yeniden inşa edilmesi, yeni bir başkent ortaya konuyor. Kaynaklar Ankara'ya aktarılıyor. Fakat İstanbul hani kaynak aktarılmasa bile bunun ötesinde imar konusunda, belediye hizmetleri konusunda tamamen sahipsiz bir şehre dönüşüyor. Öyle ki mesela ben o dönemi çalıştığım için biliyorum, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında gayrimenkul sahiplerini koruma dernekleri kuruluyor. Çünkü buralardaki imar hizmetlerinin, belediye hizmetlerinin aksaması sebebiyle mülk fiyatları düşüyor. Kıymetli mülklerin fiyatları azalıyor. Bu bakımdan fevkalade önemli değişiklikler söz konusu oluyor. Bu değişikliklerden dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de İstanbul'da belediye hizmetlerinin valilikten ayrılması. Bu bile aslında bir yandan Demokrat Parti'nin, Menderes'in İstanbul'a verdiği önemi, ehemmiyeti gösteriyor. Diğer taraftan da tek parti döneminden itibaren işte bu belediye hizmetinin valilik bünyesinde görülmesinin getirdiği problemlere de işaret ediyor. 1 Mart'ta belediye binasında yapılan bir törenle bu iki hizmet, valilikle belediye, birbirinden ayrılıyor, bağımsız hale getiriliyor. İçişleri Bakanlığı vilayet ve belediyenin ayrılması nedeniyle bir talimatname gönderiyor. Gereken sayıda belediye şubesi ayrılması ve belediye zabıtasının teşekkülü için bütçeye 2 milyon lira konulması talimatını veriyor. Tamamen bağımsız olan belediye başkanlığı görevi belediye meclisinde yapılan seçim sonunda bir yıl süreyle Vali Fahrettin Kerim Gökay'a tevdi ediliyor. Bu aslında belediyelerin ayrılması sürecine de işaret ediyor. Bu İstanbul'daki yeni imar hareketi çok önemli bir imar hareketi, büyük bir imar hareketi. Diğer yandan 1950 ile artan, biraz öncesinde başlamış olan ama 1950 ile artan nüfus hareketliliği söz konusu İstanbul'a. Ayrıca bu dönemde ekonominin canlanmasıyla beraber ticari ve sanayi iş adamları, özellikle sanayi konusundaki iş adamları İstanbul'a kümelenmeye başlıyorlar. Bu da İstanbul'un iktisadi ağırlığını arttırıyor. Dolayısıyla aslında yeni dönemin bir tür vitrini haline geliyor İstanbul. Yani Demokrat Parti ile beraber başlayan dönemin bir vitrini. Zaten Menderes de bu vitrin, yeni ortaya çıkan bu zenginlik ve Demokrat Parti'nin başarılarını gösterecek bir vitrin olarak görüyor İstanbul'u. Bu manada bir sürü problem, yol, altyapı problemleri çözülüyor. Fakat tabii bütün bunlar hayata geçerken bu gecikmiş olmanın da verdiği hızla beraber tarihi dokunun nispeten zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü ciddi, büyük bir hazırlık, zamana sari bir hazırlık söz konusu olmuyor. Bu gecikmişlik ve aynı zamanda artan baskı dolayısıyla bir imar acelesi söz konusu. Bir de tabii bütün şehirlerde yeterince imarlı arsa üretmemenin getirdiği, bu devletçiliğin yol açtığı kent etrafındaki mülklere özel mülkün ya da imarlı arazinin ortaya çıkmayışı ve bunların devlet mülkü haline gelmesi dolayısıyla yaşanan problemler de var. Bu İstanbul'da da söz konusu ama İstanbul'da bu büyük imar hareketiyle beraber çok ciddi değişiklikler söz konusu oluyor. Tarihi Yarımada'da, İstanbul'da, bugün hatta işte bugün bile bildiğimiz işte Vatan Caddesi gibi büyük yerlerde büyük düzenlemeler söz konusu oluyor ve bütün bunlar eleştiri konusu da oluyor. Muhalefet bütün bunları eleştiriyor. İşte Vatan Caddesi'nin ne gerek var, bu kadar geniş yollara ne gerek var şeklinde yürütülen bir propaganda da söz konusu. Menderes ve Demokrat Parti ise İstanbul'un gelişeceğini ve dolayısıyla bu gelişmeye uygun bir şekilde yol ve altyapının oluşturulması lazım geldiğini düşünüyorlar. Ve çok ciddi anlamda kamulaştırma, istimlak yapılıyor. Yani bunu anlatmak için şöyle bir şey örnek vermek lazım. 1940'larda tek parti döneminde dönemin valisi ve belediye başkanı Lütfü Kırdar 10 yıllık bir imar programı uyguluyor. Burada 1148 yapının istimlakı söz konusu. Halbuki Bu dönemde yani Demokrat Parti'nin başlattığı 1956 ile başlayan dönemde 7.289'a ulaşıyor bu istimlak edilen bina rakamı. Dolayısıyla hani o 10 yıllık döneme nispetle olağanüstü büyük bir hareketlilik söz konusu oluyor. Bu aslında Demokrat Parti'nin İstanbul'dan aldığı oy ve daha sonra alacağı oyla da ilişkili. Bu manada Demokrat Parti ve Menderes İstanbul'a özel önem veriyorlar. Daha önce de söylediğim gibi yeni ortaya çıkan zenginliğin, yeni sınıfların, iş adamlarının, göçte oluşan işte yeni işçilerin geldiği, geleceği yer İstanbul. Bu bakımdan fevkalade önemli. Bu yılın önemli dış politika gelişmeleri var. Onların üzerinde bir ölçüde duymamız lazım. Çünkü bu bahsettiğimiz girişteki iktidar muhalefet gerginliğine de basın konusundaki gerginliğine de fonda Soğuk Savaş'ın gerginliklerinin yer aldığını, bunun olumsuz manada yansımalarının olduğunu unutmayalım. Ve 1956'da Macaristan'da bir değişiklik söz konusu oluyor. İmran Nagy başbakan oluyor ve yeni başbakan Varşova Paktı'ndan yani Sovyetler Birliği'nin etkisinden çıkacak bir hamlede bulunuyor ve Macaristan'ın Birleşmiş Milletler'de tarafsız bir devlet olması arzusunda olduğunu söylüyor. Bu 4 Kasım, 5 Kasım'da da Sovyet tankları Macaristan'daki bu ayaklanmayı, bağımsızlık talebini bastırıyorlar ve kanlı bir şekilde eziyorlar bu Macar hürriyet talebini. Bu önemli bir husus. Böylece Soğuk Savaş döneminde Varşova Paktı'nın içerisinde kesin bir hakimiyet kuruluyor. Bu ancak işte 80'li yıllarda bir daha yani bir daha önce bir Çekoslovakya var, bir de Polonya'da böyle tecrübeler yaşanacak. Çekoslovakya bir yaklaşık 10 yıl sonra, Polonya'da 80'lerde yaşanacak. Yine bu yıl önemli Orta Doğu bakımından önemli bir şey. Dünyadaki güç dengesinin değişeceğini gösteriyor. 31 Ekim'de Mısır Süveyş kanalını millileştirme çabalarına girince İngiltere ve Fransa kuvvetleri Süveyş'e bir harekat düzenliyorlar. Bu başarısızlıkla sonuçlanacak bir harekat oluyor ve neticede İngiltere ve Fransa Süveyş'ten çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu da aslında dünyadaki yeni dengeleri ifade ediyor. Artık Batı'da da bu yeni dengeler içerisinde söz sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılın başında sahip oldukları ağırlıkları artık taşıyamıyorlar, devam ettiremiyorlar. Dolayısıyla artık Batı'da da hakimiyetin kesin bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu görüyoruz. Bu yıl edebiyat tarihimiz bakımından önemli, çok kıymetli tarihe mal olmuş isimler bu yıl vefat ediyor veya mesela çok bilinen Esir Şehrin İnsanları Kemal Tahir'in kitabı bu sene ilk defa yayınlanıyor ve kendisi hatta Esir Şehrin İnsanları'nı en iyi kitabı, romanı olarak görür. Esir Şehrin İnsanları'nı da işgal döneminde, mütareke dönemindeki İstanbul ve İstanbul etrafındaki direniş hareketi anlatılır. Gazeteci, koleksiyoncu Hakkı Tarık Us bu sene vefat ediyor. Çok kıymetli hatıraları vardır ama çok önemli bir hizmeti de bizim 1877 yılındaki meclisin mebusanın tutanaklarını toplamasıdır. Bu dönemde çok tutanak yok. Gazetelerden, oradan buradan topladıkları tutanakları iki cilt halinde yayınlamıştır Hakkı Tarık Us. Bunun şu anda baskısı yok. İnşallah yeniden basılır. Kıymetli bir çalışma, önemli bir çalışma. İlk meclisimizin tutanakları. Meşhur çalı kuşuyla bildiğimiz Reşat Nuri Güntekin bu yıl vefat ediyor. Bu çalı kuşu ile biliyoruz ama Reşat Nuri Güntekin'in çok miktarda işte edebiyatımıza mal olmuş herkesin bildiği kitapları var. Acımak, Yaprak Dökümü, Miskinler Tekkesi, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağ Ziyafeti gibi. Aslında bunları çok daha artırabiliriz yani. Ama Reşat Nuri'nin bizim Türk edebiyatındaki klasiklerden birisi olduğunu, Çalı Kuşu başta olmak üzere bazı kitaplarının hala okunduğunu ve hani filmler, dizi filmlerle de kitapların ötesinde bir topluma mal olmuş bir yazar olduğunu ifade etmeliyiz. Mithat Cemal Kuntay önemli bir isim. O da bu sene vefat ediyor. İttihat ve Terakki döneminden itibaren siyasetin, edebiyatın, fikir tarihinin içerisinde çok kıymetli çalışmaları var Mithat Cemal Kuntay'ın. Ben özellikle mesela Mehmet Akif'i anlattığı kitabını severim. Ama Mehmet Akif'in yanı sıra Namık Kemal çok önemli bir biyografisidir. Sarıklı İhtilalci Ali Suavi çok önemli bir kitabıdır. Birkaç piyes kitabı var. Bir tane şiir kitabı söz konusu. Türk'ün Şehnamesi adıyla yayınlanmış. Ve çok da önemli, klasik yine. Dizi filmi de çekildiği için bu da kamuoyuna mal oldu. Üç İstanbul adıyla bilinen Abdülhamit sonraki meşrutiyet dönemindeki yaşananları müthiş resmeden, orada bir yandan problemleri, diğer yandan yine mesela Akif gibi olumlu özellikleri, olumlu kişileri resmeden çok kıymetli bir çalışmasıdır. Son olarak da 35 yaş şiiriyle meşhur olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın bu yıl vefat ettiğini söyleyerek haftaya yeni bir programda 1957 yılında buluşmak üzere dünden yarına Türkiye programının ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.
Dünden yarına Türkiye.